Kitabın adı İnsanları Seveceksin, yazarı Erik Maria Remarque, 27. ayrım. Anvers adeta bir nutuk söylüyormuş gibi büyük bir belagatle ve muzaffer bir tavırla ballandıra ballandıra. Cenab-ı Hakk'ın değirmenleri ağır ağır öğütürler dedi. Ağır fakat tam hedefi bulurlar. Testi de ancak kırılıncaya kadar suya gider. Kern, sizde karaciğer kanseri olduğunu biliyor musunuz? Diye Anvers'in lafını kesti. Söylediğinin kendi de farkında değildi. Bunu nereden akıl ettiğini de bilmiyordu. Sadece çok kızmıştı ve kendini tamamıyla talihsizliğe terk etmeden o gece bütün düşüncesini otomatik bir surette Anvers'e iyi bir darbe yerleştirebilmek uğrunda çalıştırmıştı. Herife vurmasına imkan yoktu. Böyle yapmakla ancak kendi cezasını arttırmış olacaktı. Anvers'in ağzı bir karış açık kalmıştı. Ne dediniz? Kern darbenin hedefe rastladığını anlayarak karaciğer kanseri hem de gayet karakteristik dedi ve peşini bırakmadı. Ben tıptanım, bu işten anlarım. Bir yıla kadar müthiş ıstıraplar başlayacak, ölümünüz korkunç olacak. Bu işe karşı ise yapacak hiçbir çare yok. Evet, hiçbir çare yok. Fakat bu, Kern istifafla ıslıkçalar gibi, Cenab-ı Hakk'ın değirmenleri dedi. Siz nasıl söylemiştiniz bakayım ha, yavaş yavaş senelerce. Anvers bunalmış gibi, Bay Jandarma diye bağırdı. Beni bu mahluktan kurtarmanızı istiyorum. Kern, kedi sesine benzeyen tuhaf bir sesle, vasiyetnamenizi yapın dedi. Bundan başka hiçbir çareniz kalmadı. İçten çürüyüp mahvolacaksınız. Anvers kızgınlıktan çılgına dönmüştü. Yardım isteyen bir bakışla etrafına bakındı. Bu tahkirlerden beni korumak vazifesiyle mükellefsiniz. İlk memur merakla baktıktan sonra, şu ana kadar sizi tahkir falan etmedi dedi. Bu ana kadarki sözleri sadece tıbbi mütalalardan ibaretti. Anvers, bütün bunların dosyaya geçirilmesini istiyorum diye feryadı bastı. Kern bir yılandan kaçıyormuş gibi geri geri giden Anvers'i bir parmağı ile işaret ederek hele bir bakın dedi. Heyecanlandığınız zaman yüzünüzün aldığı şu kurşuni renge, şu sapsarı göz bebeklerinize bakın. Bütün bunlar gayet kuvvetli belirtiler. Siz bir ölüm adayısınız. Sizin için dua etmekten başka ne yapabiliriz? Anvers, ölüm adayı ha diye köpürdü. Ölüm adayı tabirini de dosyaya geçirin. İlk memur vaziyetten memnununu pek belli ederek ölüm adayı tabiri de hiçbir zaman bir tahkir manasını taşımaz. Hepimiz de ölüm adaylarıyız. Kern, daha hayatta iken karaciğeriniz delik deşik olup dökülüyor dedi ve Anvers'in birdenbire sapsarı kesildiğini görerek bir adım ilerledi. Anvers bir şeytan görmüş gibi delikanlının önünde geriledi. Kern artan bir zafer edası ile başlangıçta hiçbir şeyin farkına varılmaz dedi. Hem fark edecek hiçbir şey de bulunmaz. Fakat işin farkına varıldığı zaman artık iş işten geçmiştir. İnsanı karaciğer kanseri kadar ağır fakat kıvrandıra kıvrandıra öldüren müthiş ölüm yoktur. Şimdi Anvers Kern'e sadece bakıyordu ve hiçbir cevap vermiyordu. Şuursuz bir hareketle de karaciğerin bulunduğu yere uzandı. İkinci memur birdenbire sertleşerek susun bakalım diye soludu. Artık yeter. Şuraya oturun ve sorduklarımıza cevap verin. Ne vakitten beri İsviçre'desiniz? Kern ertesi sabah eyalet mahkemesine götürüldü. Hakim yuvarlak, kırmızı yüzlü, yaşlıca ve şişman bir adamdı. İyi yürekliydi. Fakat Kern'e yardım etmesine imkan yoktu. Maddeler gayet açıktı. Kern'e sınırı gizlice geçtiğiniz zaman ne diye polise başvurmadınız diye sordu. Kern yorgun yorgun. Çünkü derhal yine geri kovulacaktım cevabını verdi. Evet, elbette böyle olacaktı. Kanuna karşı gelmemek istiyorsam orada da hemen ilk polis noktasına müracaat zorundaydım. Oradan da daha ilk gece İsviçre'ye geri bırakılacaktım. Sonra yine İsviçre'den öte tarafa geriye, oradan yine ters yüzüne İsviçre. İşte böyle de sınır nöbetçileri arasında yavaş yavaş açlıktan geberip gidecektim. En hafif ihtimalle ise bir polis karakolundan ötekine sürtüp duracaktım. Bu durumda olan bizlerin kanuna karşı gelmekten başka çareleri var mı? Hakim omuzlarını silkti. Size hiçbir yardımda bulunamam. Sizi mahkum etmek zorundayım. En hafif ceza 14 gün hapis yatmaktır. Kanun böyle. Mülteci akınından vatanımızı korumamız lazım. Biliyorum. Hakim dosyasına baktı. Sizin için yapabileceğim bütün şey hapse değil fakat tevkifhaneye konulmanız hakkında üst makamı uyarmak olabilir. Kern, pek çok teşekkür ederim dedi. Fakat bence hepsi bir. Hem artık böyle işlere önem verdiğim yok. Hakim oldukça telaşlı bir tavırla, hiç de ikisi aynı şey değil diye açıkladı. Hatta vatandaşın şeref ve haysiyeti bakımından çok mühim. Eğer tevkifhaneye girerseniz sabıkalı sayılmazsınız. Peki bunu bilmiyor muydunuz? Kern dünyadan haberi olmayan şu iyi kalpli adamcağıza bir süre baktıktan sonra vatandaşın şeref ve haysiyeti mi dedi. Benim ne işime yarar bu? Ben en basit vatandaşlık haklarına bile sahip değilim. Ben sadece bir gölge, bir hayalet. Vatandaşlık bakımından çoktan öteki dünyayı boylamış bir ölüyüm. Sizin vatandaşlık, şeref ve haysiyeti dediğiniz şeylerden bana ne? Hakim bir müddet sustu. Sonunda ama herhangi bir belge sağlamaya çalışmalısınız dedi. Belki de herhangi bir Alman konsolosluğu aracılığıyla sizin için bir belge temini kabildir. Bir yıl önce bu işi Çek mahkemesi denedi ve istek reddedildi. Bizler Almanya için resmen mevcut değiliz. Dünyanın geriye kalan kısmı içinde şimdilik yalnız bir polis olayı konusu olarak yaşıyoruz. Hakim başını salladı. Milletler Cemiyeti sizin için daha bir şeyler yapmadı mı? İyi ama sizin gibi daha binlerce kişi var. Nihayet herhangi bir yerde yaşamanız lazım. Kern büyük bir sabırla, Milletler Cemiyeti bize hüviyet cüzdanı vermek işini birkaç yıldan beri müzakere ile meşgul dedi. Oysa her devlet bizi ötekinin üstüne yıkmak ister. Bu gidişle daha yıllar süreceği muhakkak. Ya bu arada? Bu arada ne olduğunu ise kendi gözlerinizle görüyorsunuz işte. Hakim basık İsviçre şivesiyle ve oldukça şaşırmış bir halde. Aman ya Rabbi dedi. Bu iş başlı başına bir mesele. Peki ama sizin haliniz ne olacak? Bunu bilmem. Fakat benim için şu anda daha mühim olan mesele kendi akıbetimdir. Hakim parıl parıl parlayan yüzünde elini dolaştırarak siz yaşta bir oğlum var dedi. Yeryüzüne gelmiş olmaktan başka hiçbir sebepsiz oradan oraya kovulduğunu eğer düşünecek olsaydım. Kern benim de bir babam var diye karşılık verdi. Eğer siz babamı görmüş olsaydınız. Kern pencereden dışarıya baktı. Bütün dalları yemiş dolu bir elma ağacına vurmuş olan sonbahar güneşi öyle sakin ve huzur vericiydi ki pencerenin dışında hürriyet, pencerenin dışında sevgili Ruth vardı. Bir müddet sonra hakim. Size bir şey sormak istiyorum dedi. Bu işle alakası yok ama yine de soracağım. Hiçbir şeye karşı inancınız kaldı mı? Elbette kutsal bencilliğe, taş yürekliliğe, yalana, kalbin miskinliğine inanıyorum. Ben de bundan korkmuştum ama başka türlü de olmasına imkan yok. Kern büyük bir sükunetle hepsi bu kadar değil karşılığını verdi. İyiliğe, arkadaşlığa, sevgiye ve başkalarına yardımdan kaçınmamaya da inanıyorum. Ben bunları işleri tıkırında giden herhangi birisinden çok daha iyi öğrendim. Hakim ayağa kalktı ve sandalyesini zahmetle dolaşıp Kern'e doğru yürüyerek böyle şeyler işitebilmek insanın hoşuna gidiyor diye mırıldandı. Ah size ne yardım yapabileceğimi eğer bilmiş olsaydım. Kern hiçbir şey dedi. Artık kanunu ben de öğrendim dedi. Hem bu işlerden anlayan bir de dostum vardı. Beni hapishaneye gönderin. Tahkikat yapılıncaya kadar sizi tevkifhaneye göndereceğim. Eğer bu şekilde hüküm daha çabuk çıkacak ise hay hay. Fakat daha çok sürecekse hapishaneyi tercih ederim. Uzun sürmemesi için ilgileneceğim. Hakim cebinden kocaman bir para cüzdanı çıkardı ve tereddüt ederek bu hususi yardım şeklinden başka elimizde bir şey yok maalesef dedikten sonra katlanmış bir banknot aldı. Size başka türlü bir yardım yapamamış olmaktan öyle azap duyuyorum ki. Kern parayı aldı ve bizlere hakiki yardım eden tek şey dedi. Aklından da şöyle geçirdi. Tam 20 frank. Ne talih. Bu kadar para ile Ruth sınırı boylar. Kern genç kıza yazmaya cesaret edemedi. Bu yüzden genç kızın epeydir İsviçre'de bulunduğu ortaya çıkabilir ve hüküm giyebilir. Oysa şimdiki haliyle sadece sınır dışı edilmek, hatta talihi yardım ederse başka hiçbir şeye lüzum kalmadan hastaneden taburcu edilmek imkanı vardı. Kern ilk akşam çok behbat ve sıkıntılıydı. Bir türlü uyuyamadı. Rut'un ateşler içinde yatağında yattığını düşününce ödü patladı, kerevete çömeldi ve uzun müddet kollarını dizlerine dayamış olduğu halde kaldı. Alt olmak istemiyordu fakat bu gizli düşmanın kendisinden daha kuvvetli olduğunu hissediyordu. Gece ve geceden duyduğum korku diye düşündü. Gündüz hissedilen korku o kadar olağanüstü değildir fakat geceleyin duyulan korku öyle büyük, öyle uçsuz bucaksızdır ki... Kern ayağa kalktı ve küçük odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Derin derin nefes aldı. Daha sonra ceketini çıkardı ve serbest vücut hareketleri yapmaya başladı. Sinirlerimi bozmamaya dikkat etmeliyim diye aklından geçirdi. Yoksa mahvolduğum gündür. Sağlığımı korumalıyım. Diz ve gövde hareketleri yapa yapa nihayet bütün dikkatini vücuduna toplamayı başardı. Sonra da Viyana karakolunda geçirdiği akşamı ve boks dersi veren üniversiteliği hatırladı. Yüzünü kırıştırdı ve eğer bu üniversiteliğe rastlamasaydım bu akşam Anmers'e böyle karşı çıkmama imkan yoktu diye düşündü. Bu üniversiteli ve Steiner olmasaydı bu çetin hayata da dayanamazdım. Gerçi bu ömür beni sertleştiriyor. Fakat mahvetmemesi gerek. Kendimi koruyacağım. Bacaklarını bir yay gibi gererek ileri geri hareket etmeye başladı ve vücudunu eğip karanlığa doğru sağlı sollu bir direkt savurdu ve araya gittikçe daha hızlanarak kısa birkaç aperkut ilave etti. Gözlerinin önündeki karanlıkta birdenbire karaciğer kanserine tutunmuş Anmers'in sivri sakalı bir hayalet gibi ışıldadığı zaman bütün bu yaptıklarının bir manası oluverdi. Kern kısa bir direkt ve muntazam bir yarım çarkla herifin çenesine ve kulaklarına yüklendi. Vahşi bir çengelleme ve müthiş bir darbe ile tekrar etti ve Anmers'in paldır küldür yere kapaklandığını sandı. Fakat herifi bu kadarla bırakmayacaktı. Yakalayıp tekrar ayağa kaldırıyor ve düşmanının gölgesine heyecandan nefesi kesilmiş bir halde durmamacasına yapıştırıyordu. Bu işi yaparken herife son bir ikram olmak üzere karaciğere okkalı bir yumruk yerleştirmek aklına geldi ve böylece sabahı ettiği zaman öyle bitkin ve yorgundu ki kerevetinin üzerine düşerek hemen uyudu. Geceden duyduğu korkuyu da yenmiş oldu. İki gün sonra hücreye Doktor Bear girdi. Kern yerinden sıçramıştı. Rut'un sağlığı nasıl? Çok mükemmel, yani normal gidiyor. Kern rahat bir soluk aldı. Burada olduğumu nereden biliyordunuz? Çok basit. Bir daha görünmediğinize bakarak burada bulunduğunuzu anladım. Doğru. Peki Rut'un haberi var mı? Evet. Siz dün akşam yine bir Prometheus edasıyla arzı endam etmeyince Rut kainatın iki ayağını bir pabuca soktu. Bir saat içinde durumu öğrendik. Fakat sizin şu kibrit işiniz çılgınlık doğrusu. Doğru öyle. İnsan bazen kendini çok perişan hissediyor da böyle budalı yapıyor. 14 güne mahkum edildim. Sanırım 12 güne kadar çıkacağım. O vakte kadar Rut iyi olur mu? Hayır, hiç olmazsa yola çıkacak kadar iyileşmez. Kabil olduğu kadar hastanede alıkoymak istiyorum. Kern düşünceli elbette dedi. O halde onu Cenevre'de beklemekliğim gerekecek. Madem ki beraber götüremiyorum, o hastaneden çıkıncaya kadar beni burada bırakmazlar. Bear cebinden bir mektup çıkardı. Bakın size ne getirdim. Kern mektubu kapar gibi aldıktan sonra hemen cebine koydu. Bear okumanıza bakın dedi. Benim vaktim var. Hayır, sonra okuyacağım. O halde ben hastaneye döneyim ve sizi gördüğümü Rut'a söyleyeyim. Vereceğiniz bir haber var mı diyerek Bear cebinden bir dolma kalem ile mektup kağıdı çıkardı. Size hepsini getirdim. Kern teşekkür ederim diyerek acele bir mektuba başladı. Kendi işleri yolundaydı. Rut çabuk iyi olmaya baksın. Eğer kendisi daha önce buradan uzaklaştırılırsa onu Cenevre'de bekleyecek. Her öğle üzeri saat 12'de büyük postanenin önünde Bear her şeyleri daha iyi anlatacak ve hakimin verdiği 20 franklık banknotu da koyduktan sonra zarfı yapıştırdı. Buyurun. Bear önce öteki mektubu okumak istemez miydiniz diye sordu. Hayır, şimdi değil. Bu kadar çabuk değil. Bütün gün başka ne işim var ki? Bear biraz da hayretle Kern'e baktıktan sonra mektubu cebine koydu. Pekala, birkaç güne kadar tekrar ziyaretinize geleceğim. Muhakkak değil mi? Bear güldü. Neden muhakkak olmayacakmış? Evet, o da doğru ya. Artık şimdi her şey yoluna girdi. Hiç olmazsa münasebetlerimiz. Önümüzdeki 12 gün zarfında başka bir terslik olmasına imkan yok. Fevkalade bir olay falan. Böyle oluşu insanın içini rahatlatıyor. Beyer dışarı çıktığı zaman Ruth'un mektubunu eline aldı. Bu kadar çok saadetin bu bir parçacık kağıt ve birkaç damlacık mürekkepte bulunması diye düşündü. Mektubu kerevetin başucuna bıraktıktan sonra vücut hareketlerine devam etti. Anvers'i yeniden yumrukladı ve hatta bu defa böbreklere doğru nizamsız birkaç darbe de yapıştırdı. Mektubun bulunduğu köşeye bakarak bir daha kendimizi alt ettirmeyiz dedikten sonra sivri sakalının tam üstüne bir tane yapıştırarak Anvers'e tekrar yere öptürdü. Sonra dinlendi ve mektupla konuşmasına devam etti. Ancak ikindi üzeri ortalık loşlaşmaya başladığı zaman mektubu açtı ve ilk satırları okudu. Bütün bir saat zarfında ancak bir parçacığını okuyarak bu işe devam etti. Akşam olduğu zaman da o imzaya kadar gelmişti. Kern'in gözleri önünde Ruth'un endişeleri, korkusu, sevgisi ve cesurluğu geldi. Ve yerinden sıçrayarak Anvers'i tekrar yumrukladı. Fakat bu mücadele spor kurallarına hiç de uygun değildi. Anvers'e tokatlar ve tekmeler durmadan iniyordu. En sonunda da beyaz sakalı yolundu. Steiner öteberisini toplamıştı, Fransa'ya gitmek niyetindeydi. Avusturya'da kalmak tehlikeli olmaya başlamıştı ve Almanya'ya birleşme de artık sadece bir zaman işiydi. Hem gerek bütün Prater, gerekse Pozlok müessesesi kış uykusuna hazırlanmaktaydı. Pozlok, Steiner'in elini sıktı. Bizim gibi ömrü yollarda geçenler böyle ayrılıklara alışıktır. Ummadığı bir yerde insan yine birbirine rastlar. Muhakkak, haydi öyleyse diyerek Pozlok burnundan takma gözlüğünü tuttu. Kışı iyi geçirmeye bakın. Ben veda sahnelerinden hiç hoşlanmam. Steiner ben de karşılığını verdi. Pozlok gözlerini kırpıştırdı. Bilseniz bu sadece bir alışkanlık. İnsan benim gibi böyle birçoklarının geldiğini, sonra yine gittiklerini göre göre nihayet tamamıyla alışıyor. Ondan sonra bütün bunlar şu nişan kulübesinden atlı karıncaya gitmek gibi bir şey geliyor insana. Ne güzel bir benzetiş. Nişan kulübesinden atlı karıncaya, sonra atlı karıncadan tekrar nişan kulübesine. Vallahi insanın bu manzaraya vurgunlaşacağı geliyor. Pozlok hoşnutlukla yüzünü kırıştırdı. Steiner, şimdi biz bizeyiz. Yeryüzünde en korkunç şeyin ne olduğunu bilir misiniz diye sorsam ne derdiniz? Aramızda kalsın. Ben söyleyeyim. Sonunda insanın her şeye alışması azizim. Takma gözlüğünü burnuna oturttu. Hatta hayranlık duyulan nesnelere bile, Steiner hatta savaşa bile dedi. Hatta acıya ve ölüme. 10 yılda 4 karısını kaybeden birisini tanırım. Şimdi 5. defa evlenmiştir. Bu kadıncağız da hastalanmaya başladı. Adamın kılını kıpırdatmadan 6. karıyı aramaya hazırlandığını söylersem şaşmayın. Her şeye alışılıyor. Sadece kendi ölümüne insan alışamıyor. Pozlok kaçamak bir işaret yaptı. Bunu hiçbir zaman ciddi olarak düşünmeyiz ki, Steiner. Hatta savaşta bile bunu düşünebilseydik, yeryüzünden harp kalkardı. Kendimizin bu işten de sağ kurtulacağımızı sanırız hep. Öyle değil mi? Pozlok başını çarpıtarak Steiner'e baktı. Bir iki şakalaşır gibi bir işaret yaptı. Pozlok, Steiner'in elini tekrar sıktı. Haydi bakalım Servus. Şu nişan kulübesine çabucak gideyim de ambalajları nasıl yaptıklarına bakayım. Servus, öyleyse ben bir defa daha atlı karıncaya gideyim. Pozlok sırıttı ve rüzgar gibi uzaklaştı. Steiner karşıdaki arabaya doğru yürüdü. Ayaklarının altında kuru yapraklar hışırdıyordu. Ormana taş yürekli bir gecenin sessizliği çökmüştü. Nişan kulübesinden doğru çekiç sesleri duyulmaktaydı. Yarı sökülmüş atlı karıncada birkaç lamba sallanıyordu. Steiner Lilo ile vedalaşmaya gidiyordu. Kadın Viyana'da kalacaktı. Elinde vesikası ve iş izni ancak Avusturya'da geçerliydi. Ama imkan da olsaydı Lilo yine buradan ayrılmazdı. Steiner'le sadece iki arkadaştılar. Devrin rüzgarına tutulmuş kader yolcuları olduklarını kendileri de biliyorlardı. Lilo oturmak taşımak için kullandıkları arabadaydı. Masayı hazırlıyordu. Steiner arabaya girdiği zaman Lilo arkasına döndü ve "Sana mektup var," dedi. Steiner mektubu aldı ve pulun üstüne bakarak "İsviçre'den geliyor." "Bizim küçüklerden olmalı," dedi. Zarfı açtı, okuduktan sonra "Ruth hastanedeymiş," dedi. Lilo sordu, "Nesi varmış?" "Zatürre. Fakat pek ağır değil galiba. Murt'ta bulunuyorlarmış. Delikanlı hastanenin önünde bir gece kibritle işaret vermiş. İsviçre'den geçerken belki de onlara rastlarım." Steiner mektubu göğüs cebine yerleştirerek birbirlerini bulabilmeleri için ne yapması lazım geldiğini delikanlı biliyordur inşallah. Lilo biliyordur dedi, çok şey öğrendi. Evet, fakat buna rağmen Steiner Ruth hastaneden doğru sınıra bırakılınca Kern için vaziyetin güçleşeceğini Lilo'ya anlatmak istedi. Fakat hemen bu akşam son defa beraber yediklerini ve birbirlerinden ayrılmayan ve birbirlerini tekrar görecek olan iki kişiden bahsetmemenin daha doğru olacağını düşündü. 27. ayrımın sonu, sayfa 264, devamı 28. ayrımda.